Ayrım 4. O Sarışın Kurt. Atilla İlhan. Sayfa 31. Ankara, istasyon binası. Güneş batıyor. Öyle bir çerçeve çatılmalı ki hem istasyona girmekte olan tren, hem istasyon binası, hem de treni tehalük ve merakla bekleyen kalabalık içine sığabilsin. Tren, lokomotifin çevresinde beyaz buhar fiskiyeleriyle nostaljik çığlıklar atarak gara girmektedir. Kalabalık arasında tren bu kadar yaklaşınca bir dalgalanma oluyor. Karşılayıcılar insiyaki olarak katara yaklaşma eğilimindedir. Müzik refakati bu muvasalat sahnesinde belirgin bir yoğunluk kazanmalıdır. Ankara, istasyon, trenin içi, akşamüstü. Vagon penceresinden kalabalığın tren yavaşladıkça yavaşlayarak akışı. Kalpaklı, fesli, üniformalı çeşitli yüzler, el sallayan karşılayıcılar. Onları biraz merak, biraz da heyecanla seyreden Halide Edip Hanım, eşi Doktor Adnan Bey. Halide Edip Hanım etrafı gözleriyle araştırarak bir ara eşine sorar. Adnan Bey, Didar'ı görebiliyor musun? Doktor Adnan Bey, hava karardı, pek bir şey seçilemiyor ki. Kamera onların amorsundan tren durduğu için sabitleşen kalabalığı çerçeveler güneş çekildiğinden peronda akşam alacası belirmiştir. Kimin nerede olduğu tam seçilemez. Yalnız bir grup insanın vagonun kapısına yaklaştığı fark edilir. Aslında yaklaşan Mustafa Kemal Paşa, Ankara valisi Yahya Galip Bey, Ali Fuat Paşa'nın bulunduğu grup olacak. Vagonun kapısı açılıyor. Mustafa Kemal tam oradadır. Açılan kapının önünde Halide Edip Hanım'ın vagonunun basamağından inmeye davrandığını görünce nezaketle elini uzatır, onun elini tutar, inmesine yardımcı olur. Mustafa Kemal Paşa, "Safa geldiniz hanımefendi. Nasılsınız?" Halide Edip Hanım, "Safa bulduk Paşa Hazretleri." Doktor Adnan Bey, Halide Hanım'ı takiben iniyor. Onu Ali Fuat Paşa karşılarken Mustafa Kemal, Halide Edip'e yanı başındakini tanıtacaktır. Ankara valisi Yahya Galip Bey. Yahya Galip Bey başını eğerek Halide Edip Hanım'a, "Ankara vürudunuzla teşerrüf eyledi hanımefendi." İnenler, karşılayanlar, iki taraf arasındaki heyecanlı, biraz da telaşlı sahneler. Bu arada Yunus Nadi Bey ile diğer mebusların Gazi'nin bulunduğu tarafa geldikleri saptanır. Mustafa Kemal ve Ali Fuat Paşaların Yunus Nadi Bey ve grubuyla selamlaşması, el sıkışmalar vesaire. Miralay Emin Bey de zevcesi Didar Hanım'la birlikte kalabalığı yararak Halide Hanım'a yaklaşmaktadır. Nihayet birbirlerini göreceklerdir. Didar Hanım, "Halide! Halide!" Halide Hanım onu görüyor sevinçle, "Didar!" Halide Edip Hanım, Doktor Adnan Bey'i bu tarafta bırakarak Didar Hanım'a doğru koşar. Sarılıyorlar. Didar Hanım'ın kolları ve sesi heyecandan titremektedir. Didar Hanım, "Çok şükür, Allah'ım çok şükür sağ salim gelebildin." Halide Edip Hanım, kucaklaşma esnasında biraz da kulağına söyler gibi Didar'a, "Didar, lütfen sıcak su, çok sıcak su, sabun ve kese." Didar Hanım gülerek mutlu, "Merak etme, evde hepsi hazır." O grup kalabalığın arasından sıyrılıp arabaya doğru giderken öteki grubun yanından geçeceklerdir. Kamera tekrar Mustafa Kemal Paşa, Yunus Nadi ve çevresinde kalır. Mustafa Kemal ve Ali Fuat Paşalar, Ankara valisi, Yunus Nadi Bey, Doktor Adnan Bey, Cami Bey, yeni gelen mebuslar ve onları istikbal edenler hem ağır ağır istasyon dışına yürüyor hem de aralarında konuşuyorlar. Mustafa Kemal, Yunus Nadi'ye, "Siz seyahatinizde adeta bir erkan-ı harp planı tatbik ettiniz ve pek iyi yaptınız." Yunus Nadi, "Efendim, tehlike henüz münhasıran şahsımı alakadar eden hissi bir endişeden ibaretti. Fakat zamanla o taraflarda filan kafilenin filan yerde parçalandığını işitmek hiç de müstebat değildir." Ali Fuat Paşa, "Bu kadarı bile mühim. Tedbirde kusur etmemek vazifedir." Mustafa Kemal Paşa, "Celaleddin Arif Bey de geliyor." Yunus Nadi Bey, "İbrahim Süreyya Bey, o da yoldadır. Mebusların kısmi azamı gelecek ümidindeyim." Mustafa Kemal, az susar, üzgün, biraz da kızgın, "Rauf Bey de gelmeliydi. Zamanında ikaz ettik ama..." cümlesini askıda bırakır, sonra değişik bir ses tonuyla, "Celaleddin Arif Bey, meclisi mebusan reisi, İstanbul'u terk etmekle pek iyi yapmıştır." Konuşma grup istasyonun arka tarafındaki vasıtalara doğru uzaklaşırken rabarbaya dönüşür. Yunus Nadi, "Aman Paşa Hazretleri, İstanbul terk edilmeyecek gibi mi? Orası artık esir bir şehir." İstanbul, Kız Kulesi'nden köprüye, klasik silüet, gündüz. Ön planda limandaki düşman kurvazör ve muhripleri, geride Sultanahmet, Ayasofya, bütün incelik ve ihtişamlarıyla görülüyor. Zırhlıların güvertesinde işaret flamaları, çatanalar sahille gemiler arasında gidip geliyor. Limana ait sesler, çatanaların pat-patları, martı çığlıkları, bir vapurun kalın düdüğü vesaire. İşgal altındaki payitahtı sembolize eden ağır ve dramatik leitmotiv eşlik edebilir. İstanbul, Baba Ali, Sadaret binası. Gündüz, 1 Nisan 1920. Sadaret'in cümle kapısı önünde süngülü nöbetçiler nöbet değiştirmektedir. Bir iki resmi araba girip çıkan az. Bir otomobil kadra gelip kapının önünde duracaktır. Arabadan giyimi kuşamı yerinde, fesinin kalıbı düzgün, elinde o günkü alemdar ve peyamı sabah gazetelerini tutan tıknaz ve bol bıyıklı bir zat inecektir. Sivil giyinmiş, Osmanlı zabiti izlenimi veriyor. Miralay Reşit Ahmet. Biraz telaşlı gibidir. Alelacele faytonu ödeyip Baba Ali'nin girişine yönelir. Nöbetçileri geçerek içeriye girer. İstanbul, Baba Ali binası. Heyeti Vekile İçtima Salonu'nun kapısı. Gündüz. Kapının önünde de iki nöbetçi bulunmaktadır. Kapı aralanmıştır. Dışarıya tipik Osmanlı bürokratı bir zat çıkıyor. Orta yaşın üzerinde, saçları kırlaşmış, bıyıkları sünnet-i şerif üzere kesilmiş, Sadaret Kalemi Mahsus Müdürüdür. Onun çıktığı anla Miralay Reşit Ahmet'in kapının önüne geldiği an çakışıyor. Miralay biraz aceleci, biraz esrarengiz bir tavırla Kalemi Mahsus Müdürü'ne yaklaşacaktır. Onun yaklaştığını gören müdür de durur. Kalemi Mahsus Müdürü, "Hayrola beyim, bu ne istical?" Miralay Reşit Ahmet yaklaşır alçak sesle, "Efendim, Dahiliye Vekili Hazretlerine arzı malumat edecektim. Mühim bir husus vardı da." Az susar, daha alçak sesle ekler. Bendeniz Yıldız İstihbaratı'ndan Miralay Reşit Ahmet. Kalemi Mahsus Müdürü hep öyle hafif müstehzi, teşerrüf ettik Miralay'ım. Lakin şu anda Miralay Reşit Ahmet sözünü keserek sessiz fakat ısrarlı. Vaziyet hem mühim hem müstacel. Ankara'nın Geyve'de derdest ettiği Heyeti Nasuhan'ın müdafaa-i hukuka iltihakını istihbar ettik. Kalemi Mahsus Müdürü, vallahi hakkı haliniz var Miralay'ım. Gel gör ki heyeti vekile, kanaati acizaneme göre daha az müstacel olmayan bir keyfiyeti münakaşa ediyor. Eğilir, sır tevdi ediyormuş gibi adeta fısıldayarak konuşur. Hükümet pamuk ipliğine bağlı. İstanbul, Baba Ali binası. Heyeti vekile içtima salonu. Gündüz. Osmanlı'nın artık mana ve ehemmiyetini kaybetmiş ihtişam ve debdebesi, yaldızlı kristal avize salkımları, ağır ve tumturaklı kadife perdeler, nadide acem halıları, stil mobilyalar, heyeti vekile Salih Paşa kabinesi Sadrazam Paşa'nın başkanlığında toplantı halindedir. Kamera konuşmakta olan Sadrazam Salih Paşa'nın yakınından ağır ağır gerileyerek salonu ve vekiller heyetini çerçevesi içine alır. Konuşması esnasında Salih Paşa vakarını korumakta lakin çetrefil ve sıkıntılı bir ruh haleti içinde olduğu belli olmaktadır. Salih Paşa ayrı ayrı vekillerin yüzlerine bakarak İtilaf Devletleri Yüksek Komiserlerinin tarafımıza tevdi ettikleri talepler mesele olmakta devam ediyor. Harekat-ı milliyeyi alenen takbih ve tenkiline tevessülümüzde ısrar ediyorlar. Verdiğimiz cevabi notayı reddetmişlerdir. Red sebebi Ankara'yı tasvip eylediğimiz manasını çıkarmış olmalarıdır. Buradan itibaren paşanın konuşması of olarak devam edecek. Kamera onu dinlemekte olan, kimisi not alan, kimisi dalgın, kimisi başka havadaki vekilleri zincirleme dolaşacaktır. Salih Paşa, vakıa biz sadece 3 haftalık bir hükümetiz. Şahsi kanaatim odur ki onların talepleri istikametinde bir beyanatta bulunmak hükümetimize düşmez. Bahusuz işgal esnasında harbiye ve bahriye nazırlarımıza reva gördükleri muameleden sonra. Susar daha resmi, müzakereyi açıyorum. Her vekalet noktayı nazarını sarahaten ifade etmelidir. Fevzi Paşa Hazretleri önce siz buyurun. Söz buraya intikal ettiği anda kamera zaten Fevzi Paşa üzerine gelmiş bulunuyor. Fevzi Paşa mağdur ve hoşnutsuz görünür. Söze ağır ve sıkıntılı başlar. Fevzi Paşa, teklifimiz hakikatin ifadesinden ibaret idi. Meclisi mebusanı basıp mebusları derdest etmeleri, harbiye nazırı sıfatıyla bizzat maruz kaldığımız hakaret, Anadolu'daki harekatın mucib sebebidir. Bu itibarla beyanatın ilk şeklinde ısrar yerinde olacaktır. Zannımca bu istifayı zaruri hale getirecek. Esasen matbuatta damat Ferit Paşa'nın yeniden sadarete getirileceği şaiyaları neşrolunuyor. İstanbul, Baba Ali, Peyam'ın sabah matbaası, gece geç vakit. İş yerinin sarı aydınlığı, makinenin çalışmasıyla titreşen çıplak ampuller, eli yüzü mürekkep, bir matbaa çırağı. Düz bir baskı makinesinde o günkü Peyam-ı Sabah gazetesi basılmaktadır. Çalışmakta olan matbaanın gürültüsü. Kamera basılmakta olan gazeteleri görerek başlar. Gerileyip yana dönerek makinenin başında ağzında sigara aldığı bir gazeteyi okuyan ustabaşını görür. İç kıyafetli, gözlüklü bir adam. Gazetenin başlığı ve manşeti dikkat çekiyor. Salih Paşa nihayet istifa etti. Matbaa ustası baş yazıyı okumaya başlayacaktır. İşte Salih Paşa reisi kâra geldiği günden beri ne harici tatmin etti ne de dahili. Kuvayi Milliye denilen dahiyeyi dahyadan kurtarmaya çalıştı. Bilakis denebilir ki nazırlarımız efalü ahval ile İstanbul, Akaretler, Zübeyde Hanım'ın evi, oturma odası. Aynı gazete, aynı başlık. Kamera gerileyerek önce gazeteyi yüksek sesle okumakta olan Zübeyde Hanım'ın damadı Mecdi Bey'i, sonra sedire oturmuş, mahzun ve müteessir, onu dinlemekte olan Zübeyde Hanım'ı, daha sonra da sedire yakın bir yer minderindeki Makbule'yi çerçeveler. Makbule o sırada elinde tığ, bir dantel örmektedir. Gazeteyi okumayı sürdüren eşine arada kaygılı ve ümitsiz gözlerle bakıyor. Geçmeden itibaren başyazı kaldığı yerden okunuyor. Okuyan bu defa Zübeyde Hanım'ın damadıdır. Mustafa Mecdi Bey gazeteden okuyarak o harekatçıları teşcih ediyor ve Kuvayi Milliye'den feryadü figan eden ve taraf taraf mukavemet göstermeye kalkışan halkı da siyanet etmiyordu. İstanbul, Akaretler'deki ev, mutfak, gündüz. Fikriye, Maltız'daki ateşte elinde beşli cezve kahve pişirmektedir. Giyimi kuşamı da, süsü püsü de o döneme göre modern, bakışları mahzun, kulağı Mecdi Bey'in sesinde. Mustafa Mecdi Bey, halkı da siyanet etmiyordu. İşte bu mahşuşane siyasettir ki, kahve kıvama gelmiştir, taşlı taşacak. Fikriye önce fark etmiyor. Fark edince yine kulağı içeriden gelen seste kahveyi gümüş tepsiye dizilmiş, işlemeli beş fincana taksim ediyor. Mustafa Mecdi Bey'in sesi, Salih Paşa kabinesini resi kardan devirdi. Fikriye düşünceli hatta dalgın tepsiyi eline alır, kapıya yönelir. İstanbul, Beşiktaş, Akaretler'deki ev, oturma odası, gündüz. Fikriye önce Zübeyde Hanım'a yönelir, onun kahvesini verecektir. Mustafa Mecdi Bey susar, gözlüklerinin üzerinden Zübeyde Hanım'a bakar, manalı bir sesle yazıyı yazanın adını söyler. Ali Kemal. Fikriye insiyaki olarak Allah'ından bulsun, her makalesi vallahi sinirlerimi oynatıyor. Makbule onu duymamış gibi kocasına, şimdi ne olacak Mecdi Bey, acaba tekrar damat Ferit Paşa mı? Mustafa Mecdi Bey Fikriye'den kahvesini alıyor. Acabası kaldı mı Makbule, haberi adeta bir katiyet olarak bu gazetede okumadık mı? Makbule, abimin işi fevkalade zorlaşacak. Makbule ile Mustafa Mecdi Bey konuşurken kamera Zübeyde Hanım'a yoğunlaşacaktır. Zübeyde Hanım bir eliyle tabağından tuttuğu kahve fincanını öbür eliyle dudağına götürmüş ilk yudumu almaktadır. Sonra fincan hala dudağına yakın bir yerde dururken gözleri dalar. Kamera ona iyice yaklaşır. Zübeyde Hanım, abi niye uğraşırlar bu çocukla? İçini çeker. Kadir Mevlam esirgesin onu. Zübeyde Hanım sessiz bir dua okumaya başlar. Bu sadece dudaklarının kıpırdanışından, bakışlarının uhrevi bir anlam kazanışından anlaşılacaktır. Ankara, Ziraat Mektebi. Gece, geç vakit. Bina karanlık, yalnız üst katta Gazi'nin büyük odasının, alt katta telgrafhane olarak kullanılan odanın pencereleri aydınlık. Kapıdaki nöbetçiler yerli yerinde. Gazi'nin otomobili de. Yağmur yağıyor. Kalaba Vadisi sırtlarında masmavi şimşekler çatallanır. Sahneye geçildiği andan başlayarak geriden maniple tıkırtıları işitilmeye başlamalıdır. Ardından uzak ve hafif gök gürültüleri. Ufuktan diğer ufka doğru adeta yuvarlanır. Kamera telgrafhane olarak kullanılan alt kattaki odanın ışıklı penceresine yaklaşıyor. Ankara, Ziraat Mektebi, telgrafhane odası, gece geç vakit. Kör bir ışık altında, maniple başında çalışan telgrafçı, yanı başına düşünceli bir yüzle sigarasını içen şifre mülhakı Memduh Bey, sigara dumanları halka halka masaya yığılıyor. Dolmuş kül tablaları, içilmiş çay fincanları, kullanılmış, kullanılacak evrak, camlarda çakıp sönen şimşeklerin aydınlığı. Maniplenin tıkırtıları sürüp gitmektedir. Önde gölgelere boğulmuş telgrafçı kesin bir dikkatle dinliyor. Sıra kendine gelince manipleyi alıyor, basmaya başlıyor. Şifre mülhakı Memduh Bey bir yandan sigarasını içmekte, bir yandan da telgrafçının eski harflerle kağıt üzerine döktüğü şifre rakamlarını arada göz atıp önündeki kağıda metni çıkarmaktadır. Arkalarındaki kapı açılıyor. İçeriye giren Kurmay Başkanlığı yaveri mülazımı evvel Hayati Bey meraklı bir yüzle onlara yaklaşırken sorar. Ne oldu? Temas tesis edebildiniz mi? Şifre mülhakı. Zar zor Geyve'ye ulaştık. Şükrü Bey'i arıyoruz. Hayati Bey memnun. Âlâ. Yüzü gölgelenir. Allah veri de hatlara nazar değmese. Ankara. Ziraat Mektebi civarı. Gece geç vakit. Yağmur karanlığında oraya doğru gelen telgraf direkleri. Direkleri birbirine bağlayan teller, şimşeklerin yanıp sönen aydınlığında bütün hızıyla yağan yağmurun pırıltılı perdesi. Geride maniplenin tıkırtısı efekt olarak sürmektedir. Ankara tarafından ağır, kuşkulu ve sessiz iki atlı silüeti beliriyor. Atlılar ihtiyatlı ve dikkatli atlarını telgraf direkleri istikametine çevireceklerdir. Kamera döner, geri planda belli bir mesafedeki Ziraat Mektebi binası ışıklı pencereleriyle seçilir. Muayyen bir mevkiye gelince iki atlı duruyor. Birisi ötekisine önce telgraf hattını sonra koluyla bir daire çizerek uzaktaki Ziraat Mektebi binasını gösteriyor. Telgraf tıkırtısı hafifleyip kaybolur. Kamera elin gösterdiği istikamete bakarak Ziraat Mektebi'nin bu defa ışıklı üst pencerelerine doğru yaklaşır. Ankara, Ziraat Mektebi, Mustafa Kemal Paşa'nın odası. Gece. Geçme yazı masasına oturmuş olan paşaya yapılıyor. Masanın üzerinde lamba, paşanın önünde açık bir Anadolu haritası vardır. İzmaritle dolu kül tablası, daha önce görülen kitaplar vesaire. Ali Fuat Paşa, Doktor Adnan Bey, Yunus Nadi Bey, Halide Edip Hanım çeşitli koltuklara oturmuş paşayı dinliyor. Bir manada durum muhakemesi yapıyorlar. Mekan masanın üzerindeki lamba ile yarım yamalak aydınlanmıştır. Şimşekler çaktıkça içeriye elektrik mavisi yansımalar dolup boşalır. Arada dışarıdan uzak gök gürültüleri duyulmaktadır. Mustafa Kemal Paşa müphem bir tebessümle Yunus Nadi'ye doğru "Öyledir Nadi Bey, Ankara ilk nazarda bir çöl gibi görünür. Zaten işin zevki de burada. Bu çölden bir hayat çıkarmak, bu inhilalden bir teşekkül yaratmak lazımdır." Sigarasından bir nefes alıyor. Hakikatte boş görünen o saha dolu, çöl sanılan o alemde saklı ve kuvvetli bir hayat vardır ki o millettir, eksik olan teşkilat. Biraz susar, mütebessim, şimdi onun peşindeyiz. Halide Edip Hanım, acaba meclis ne zaman toplanabilecek? Yunus Nadi Bey, ayrıca kerameti meclisten mi bekleyeceğiz? İlk intibağım odur ki Ankara'da kafi miktarda kuvvet bile bulunmuyor. Mustafa Kemal Paşa, kesin, evet, ben her kerameti meclisten bekleyenlerdenim Nadi Bey. Bir devre yetiştik ki meşruiyet esastır. Bu da ancak milli kararlara istinat etmekle mümkün olabilir. Halide Edip Hanım bir sigara yakmaya davranıyor. Yanı başındaki kocası Doktor Adnan Bey de ateş uzatmaya. Mustafa Kemal Paşa dönüp ona gülümseyince duraklıyorlar. Mustafa Kemal Paşa mütebessim, intihap bitmek üzere hanımefendi. Mebuslar Ankara'ya intikal eder etmez meclis içtima edecektir. Muhtemelen ayın nihayetine doğru. Doktor Adnan Bey karısının sigarasını yaktıktan sonra vaziyet vahim, müşkilat çok. İstanbul'da düşmanla müttefik bir saltanat, kaderini buna bağlamış yeni bir sadrazam var. Damat Ferid'in aldığı ilk kararlar. Ali Fuat Paşa sözü ondan alıp geliştirerek, bir mukabil taarruz mahiyetinde görünmektedir. Anzavur eşkıyasına paşalık unvanı veriyor, yetmezmiş gibi Balıkesir'e mutasarrıf tayin etmiş. Yunus Nadi Bey, hakikatte paşam, meclisi mebusanı lağvetmelerinin maksadı da başka bir mahalde. Halide Edip Hanım araya girerek sigarasının dumanlarıyla birlikte, mesela Ankara'da. Yunus Nadi Bey, evet mesela Ankara'da içtimağına mani olmak. Odanın kapısı usulca açılıyor. Emirber içeriye giriyor. Daha önce söylenmiş kahveleri tepsi içinde getirmiştir. Sessizce kahveleri dağıtırken Mustafa Kemal Paşa ciddi sözü alır. Korkarım en mühimini unuttunuz. biraz susar. Hepsinin kendisine baktığını görünce, Şeyhülislam'ın fetvayı şerifesi. Ziyadesiyle başımızı ağrıtacak olan bence budur. Ali Fuat Paşa ciddi ve heyecanlı, evet paşa haklı, hükümet fetvayı halka tamim etmiş, deniyor ki, kim ki kuvayi milliyeye dahildir veya ona muavenet eder, katli vacip ola. Ali Fuat Paşa cümlesinin sonuna yaklaşırken yakın bir şimşeğin fosfor mavisi aydınlığı odaya dolar boşalır. Önce güçlü bir gök gürültüsü, sonra ağır suskunluk. Mustafa Kemal Paşa kahve fincanına uzanırken havayı değiştirmek için önce Emir Bey'e seslenir. Beri bak çocuk, sobaya iki odun at. Sonra Halide Edip Hanım'a dönerek şu ajans meselesi, Yunus Bey'i işaretle aranızda müşterek bir karara varabildiniz mi? Mustafa Kemal'in sorusundan itibaren geriden telgraf tıkırtısı işitilmeye başlayacaktır. Halide Edip Hanım kahvesine uzanırken mütebessim, epeyce mesafe kat edildi Paşa Hazretleri. Odanın birisini merkez ittihaz ettik. Yunus Bey ile her gün çalışıyoruz. Ali Rıza Bey de bize katıldı. Mustafa Kemal Paşa, hangi Ali Rıza Bey bu? Yunus Nadi Bey, İstanbul mebusu Ali Rıza Bey. Havadislere propaganda mahiyeti vermekteki kabiliyeti şayanlı dikkattir paşam. Ankara, Ziraat Mektebi civarı. Geri planda, yağmur karanlığında ışıklı pencereleriyle fark edilen mektep binası. Gece. Önde telgraf direklerinden birisi. İki siyah siluet. Daha önce görülen iki atlı direğin dibindedir. Birisi diğer atın yularını tutuyor. Atının üzerinden etrafı kolluyor. Silahlıdır. Öteki atlı atının semerinden direğe tutunarak ayağa kalkmış, yukarı kısmına bakıyor. Yağmur gözlerine girmektedir. Atın eğri üzerinde ayakta duran atlı, bir hamlede direğe sarılarak yukarıya doğru tırmanmaya başlayacaktır. Zor bir tırmanış, direk kaygan, adam ısrarlı. Kamera tırmanılan direğe, telgraf tellerine doğru yaklaşmalıdır. O sırada şimşek çakıyor, yağmurun altındaki ıslak teller pırıl pırıl sahne boyunca telgraf tıkırtıları sürmektedir. Ankara, Ziraat Mektebi binası, telgrafhane olarak kullanılan oda, gece. Önce telgraf cihazı. Alıcı çalışmaktadır. Telgrafçı kulak kesilmiş tıkırtıları dinleyerek şifrenin rakamlarını önündeki kağıda tek tek yazıyor. Şifre mülhakı. Dudaklarının arasında sigarası hem baca gibi tütüyor hem de önündeki kağıda döktüğü haberi yüksek sesle heceliyor. Aznavur'a rağmen güzergahta kısmi bir emniyet tesisine muvaffak olduk. Hayati Bey memnun, kendini tutamaz. Yaşa Şükrü Bey. Şifre mülhakı. Celaleddin Arif Bey, Miralay İsmet Bey ve Rüfekası. Ankara'ya müteveccihen yola çıktılar. Muvasalatları. O sırada çalışmakta olan telgrafın tıkırtısı birden kesilir. Şifre mülhakı Memduh Bey ile telgrafçı bakışırlar. İkisinin yüzünde de merak ve endişe gölgeleri dolaşıyor. Hay Allah, bu alet bu gece sabrımızla oynuyor. Telgrafçı manipleyi çalıştırıp karşı tarafı aradığı sırada hava saikalı, yıldırım düşmüş olabilir. Hayati Bey'in canı sıkılmıştır. Tam da sırasıydı. Sıkıntılı etrafa bakınır. Cep saatini çıkarıp bakar. Oo, saat çok ilerlemiş. Sigarasını kül tablasına bastırarak ötekilere, çocuklar siz teması tesise çalışın. Ben keyfiyeti paşaya arz edeyim. Kapıdan çıkarken inşallah misafirleri çekilmiştir. Ankara, Ziraat Mektebi binası. Mustafa Kemal'in odası. Misafirler gitmiştir. Koltuklar, iskemleler önceki durumlarını muhafaza ediyorlar. Sehpalarda içilmiş kahve fincanları, dolu kül tablaları. Lamba ancak masa çevresini aydınlatabiliyor. Bu yüzden şimşekler elektrik mavisi göz alıcı aydınlıklarıyla dolup boşalıyorlar. Mustafa Kemal Paşa ayaktadır. Sağ elini hafifçe ceketinin aralığına sokmuş, düşünceli bir yüzle ileri geri gidip geliyor. Sonunda paşa yağmur karanlığına bakan pencerenin önüne gelir, durur. Ardı ardına çiğ ve çarpıcı birkaç şimşek yalazlarıyla paşanın keskin profilini aydınlatırlar. Onları şiddetli gök gürültüleri izler. Odada sadece camları kamçılayan damlaların tıpırtısı. Mustafa Kemal Paşa düşünceli görünmektedir ve gözleri yağmura dalmıştır. Gök gürültüleri bu esnada top salvolarına dönüşecektir. Şiddetli bir muhabere meydanının efekti, mitralyözler, uzun menzilli top gürlemeleri vesaire. Flashback sahnesi geliyor. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 44.